SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 26 Nisan 2024 Cuma. Haftanın son yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Melbourne'daki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri, Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümü var. Programın ikinci yarısında bu hafta istihbarat ve federal emniyet yetkililerinin sosyal medya devlerine yaptığı çağrıyı ele alacağız. Programın sonuna doğru da spor bölümlerimiz olacak. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Arcan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
İsrail saldırısında öldürülen Avustralyalı yardım görevlisi törenle anıldı. Bondi kavşağında bıçaklı saldırıda öldürülen güvenlik görevlisinin cenazesi bugün Sydney'in kuzeybatısındaki bir camiden kaldırıldı. Ve Türkiye'de Hamas lideri İsmail Haniye, liderleri ölen İsmail Ağa cemaatini ziyaret etti. Gazze'deki İsrail saldırılarında öldürülen 7 yardım görevlisi için düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Yardım kuruluşu World Central Kitchen'ı kuran şef Jose Andres, dün Washington'da gerçekleşen anma töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Andres, Avustralyalı yardım görevlisi Zomi Francom'un özverili çalışmalarından şöyle bahsetti.
Zomi Francom. Our beloved Zomi.
Sevgili Zomi'miz Zomi Francom, Wall Central mutfağının tam kalbindeydi. Sahada yaptığımız her şeyi yaşayan, nefes alan, gülümseyen kalbiydi. Törende ayrıca Filistinli Seyfettin İslam Ayat Abdüttaha, Amerika-Kanada çifte vatandaşı Jacob Flinkinger, Polonya vatandaşı Damien Sobol ve İngiliz vatandaşları John Chapman, James Kirby ve James Henderson için dualar edildi. 5 Nisan'da İsrail ordusu 7 yardım görevlisinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada ciddi hatalar bulunmasının ardından 2 subayı görevden aldığını ve üst düzey komutanları resmen kınadığını açıklamıştı. 7 yardım görevlisi Washington'da anılırken Gazze şeridindeki bir uluslararası yardım görevlisi daha hayatını kaybetti. Belçikalı bir yardım görevlisi güneydeki Refah kentinde bir İsrail saldırısında öldürüldü. Belçika hükümeti olayla ilgili olarak İsrail Büyükelçisi'ni çağırdığını açıkladı. Belçika Kalkınma Bakanı Caroline Genez yaptığı açıklamada 33 yaşındaki Abdullah Nephan ve 7 yaşındaki oğlunun İsrail ordusunun Refah kentindeki bombardımanı sonucu öldüğünü açıkladı. Yas tutan yüzlerce kişi, bir katili durdurmak için canını feda eden güvenlik görevlisi Faraz Tahir'i uğurlamak üzere bugün Sydney'in kuzeybatısındaki Marston Park Camisi'nde bir araya geldi. Ulusal kahraman ilan edilen Tahir, 13 Nisan'da Westfield Bondi Junction'daki toplu bıçaklama saldırısında öldürülen 6 kurbandan biriydi. 30 yaşındaki mülteci Koruma görevlisi olarak bu işe yeni başlamıştı ve Queensland'li katil insanlara saldırmaya başladığında daha ilk vardiyasındaydı. Avustralya'daki İslami cemaat liderleri Sydney'deki kilisede bir psikoposa yönelik bıçaklı saldırının ardından yetkililerin tepkisini bir kez daha kınadı. Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi'nden Ramia Abdo Sultan, Avustralya'nın İslam cemaati adına konuştu ve yetkilileri Bondi Junction Westfield bıçaklama saldırısıyla Wakeley Kilisesi'nde bir psikoposa yönelik bıçaklı saldırı arasında zıt yaklaşımlarda bulundukları gerekçesiyle kınadı. Sultan, bıçaklı saldırı neredeyse anında bir terör olayı ilan edilirken Queensland'li Joel Cochin'in Bondi kavşağı saldırısının bir akıl sağlığı sorunu olarak tanımlandığını söyledi.
Such disparities in response create a perception of a double standard in law enforcement and judicial processes.
Ramia Sultan, olaylara verilen karşılıklardaki bu tür eşitsizlikler, kolluk kuvvetlerinde ve yargı süreçlerinde çifte standart algısı yaratıyor. Ayrıca 10 yıllardır toplumsal dokunun bir parçası olan sorunu ve uzun süredir devam eden ırksal ve dini profilleme sorununu da ele almalıyız. Terörizmin doğası gereği dine bağlı olduğu varsayımı sadece yanlış değil, aynı zamanda zararlıdır diye konuştu. Ramia Sultan, aksi yöndeki raporlara rağmen polisin son günlerde Batı Sydney topluluklarında yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarından önce bununla herhangi bir istişarede bulunmadığını söyledi. EZIO Genel Direktörü Mike Burgess'ın dini güdümlü, sünni şiddet yanlısı aşırıcılık gibi önemli bir dil kullanmasının pervasız olduğunu ve İslamofobiyi körüklediğini, ayrıca Müslüman toplumu daha da marjinalleştirdiğini de sözlerine ekledi. Sydney'in batısındaki bir kilisede gerçekleşen bıçaklanma olayıyla bağlantılı terörle suçlanan 5 genç arasında 14 yaşında bir çocuk da bulunuyor. 5 çocuk çarşamba sabahı Sydney'de yapılan baskınların ardından tutuklandı. New South Wales polisi son terörle mücadele operasyonunda tutuklanan 5 gençten ikisinin ellerinde kafa kesmeyi içeren görüntülerin olduğunu iddia ediyor. Murdoch Üniversitesi'nde kriminoloji profesörü ve eski Avustralya Federal Polisi görevlisi olan Dr. Mark Briski, gençlerin radikalleşmeye daha yatkın olduğunu söyledi. Servis Avustralya'ya yapılan 1 milyondan fazla talepten oluşan birikmiş bir iş yükünün toplu işe alım kampanyasının ardından yıl ortasına kadar normal seviyelere dönmesi bekleniyor. Yeni personel alımının ardından sadece 10 hafta içinde 500 binden fazla Centrelink ve Medicare talebi işleme kondu. Servis Avustralya katlanarak artan taleplerle başa çıkmak üzere büyük bir işe alım kampanyası başlatmış ve 3000'den fazla yeni personeli göreve başlatmıştı. 2023 Aralık ayı itibariyle ödenmemiş 1 milyon 100 bin talep bulunurken toplamda birikmiş, işleme konmamış 1 milyon 350 bin başvuru bulunuyordu. Bakan Bill Shorten, X'in sahibi Elon Musk'ın Avustralya'yı sansürle suçlamasını eleştirdi. Federal mahkeme, Sydney'deki kilise bıçaklı saldırısının video görüntülerinin sosyal medya platformlarından kaldırılmasını emrediyor, X platformu ise bu karara itiraz ediyor. Bıçaklama olayının kurbanı psikopos Marie Emmanuel kamuoyuna yaptığı açıklamada Tanrı'nın verdiği ifade özgürlüğü hakkımız olduğu için bu videonun sosyal medyada kalmasına karşı olmadığını söylemişti. Muhalefet lideri Peter Dutton, iyi güvenlik komiserinin videoyu kaldırma kararına katıldığını ancak hükümetin videonun küresel bir izleyici kitlesi için kaldırılmasını beklemesinin aptalca olduğunu söyledi. Bakan Shorten ise Channel 9'a verdiği demeçte Avustralya hükümetinin taleplerinin son derece makul olduğunu söyledi.
Elon Musk is not he's not a free speech warrior for the world. I think he's conflating.
Elon Musk'ı eleştirirken bu görüntülerin erişilebilir olmaması gerektiğini söyleyen Shorten, Elon Musk Avustralya'ya ne yapması gerektiğini söyleyebileceğini düşünüyor ve biz de diyoruz ki hayır yapmıyoruz. Elon şirketini yönetebilirsin ama Avustralya'yı yönetemezsin. New York'ta temiz mahkemesi Harvey Weinstein'in 2020'deki tecavüz mahkumiyetini bozdu. Mahkemenin kararı Me Too hareketinin dönüm noktası olan davanın yeniden görülebileceği anlamına geliyor. Mahkemenin bu kararı aynı zamanda Weinstein'i suçlayanların yeniden tanık kürsüsünde hikayelerini anlatmak zorunda kalmaları anlamına gelebilir. Bir hukuk uzmanı Harvey Weinstein'in bozulan mahkumiyetinin kurbanların güvenilirliğiyle hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor. Yeni karar, yargıcın normalde duruşmalardan hariç tutulan önemli miktarda ek kanıta izin vermesi nedeniyle alınmış durumda. New York Times ve The New Yorker tarafından Ekim 2017'de yapılan haberlerde düzinelerce kadının film yapımcısı Harvey Weinstein'ı 30 yılı aşkın süredir tecavüz, cinsel saldırı ve cinsel istismarla suçladığını ortaya koymuştu. Weinstein'a yönelik tecavüz, cinsel saldırı ve istismar iddialarının sel gibi akmasıyla beraber Me Too hareketi başlamıştı. Türkiye haberlerine geçelim. Bir süredir Türkiye'de olan Hamas lideri İsmail Haniye ve beraberindeki heyet liderleri ölen İsmail Ağa cemaatini ziyaret etti. Ölen İsmail Ağa lideri Kılıç için İsmail Ağa Camii'nde gerçekleştirilen taziye ziyaretinin fotoğrafı cemaat hesaplarından paylaşıldı. Hamas lideri 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Çorlu tren katliamı davasında karar verildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'den fazla kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Davada dönemin Devlet Demir Yolları 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, aynı dönemde Devlet Demir Yolları Bakım Müdürü olan Turgut Kurt'a 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ayrıca kurumda görevli ve aralarında bakım müdürü ve mühendislerin de olduğu 5 kişi daha 19 yıl ila 17 yıl arasında cezalar aldı. Kararın ardından yapılan açıklamada ilk kez kamu yöneticilerinin ceza aldığına dikkat çekildi. CHP'li belediye başkanları ve çalışma arkadaşları tutuklanmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı olarak görev yapan Tayfun Kahraman'ın özgürlüğü için ortak video yayımladı. Tayfun Kahraman, Gezi direnişini finanse ve organize etmekle suçlanmakla yargılandığı davada 18 yıl hapis cezası almıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Belçika'da düzenlenecek olan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı davetine katılmayacağı öğrenildi. Bakan Fidan'ın toplantıya katılmama kararı Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Bakanları Özel Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili alınan kararlardan sonra Brüksel'e karşı tepki olarak yorumlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yerel seçim sonrası ilk faiz kararını açıkladı. Banka politika faizi oranını %50'de sabit bıraktı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Mart ayında aylık enflasyon devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir denildi. Döviz piyasasına bakalım. 26 Nisan 2024 tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 21 lira 22 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince Meteoroloji Bürosu'nun verilerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra genellikle güneşli 18 derece, Sydney yine güneşli 22, Melbourne ara sıra yağışlı 16 derece, Perth açık 27, Adelaide bulutlu 19, Hobart parçalı bulutlu 18, Brisbane yine parçalı bulutlu 25 ve Darwin ise genellikle güneşli 35 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımız Nejat Başar yönetiminde sürüyor.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Seda Arcan'ın haber bülteni için teşekkür ediyoruz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi cep telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Mahmut Bey'in mesajı şöyle. Sahada 22 futbolcunun oynadığı maçta bile bir orta hakem, iki yan hakem var, hakemleri ve de gözlemciler var. Bu böyleyken neden 85 milyonluk bir ülkeyi tek adam yönetsin? Ha şimdi diyecekler ki bakanlarımız var. Bu bakanların hepsi her şeyi talimatla yapan sekreterler. Onun için Türkiye bir an evvel parlamenter sisteme geri dönmeli demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerin İsrail'i protesto eden talebelere katılıyorum. Bütün dünya üniversitelerinde talebeler protesto yaparak bu İsrail zulmünde seslerini duyurmalılar demiş Necdet Çimenli Bey. Evet sayın dinleyiciler, şimdi yayınımıza dönüyoruz. Yavuz Oğan'la Türkiye gündemine geçiyoruz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel mecliste bir araya geldi bu hafta. Bu gelişmeye nasıl bakmalıyız?
Seçimlerden birinci parti çıktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na göre farklı bir taktik, farklı bir strateji uyguluyor. Bir yandan hükümete karşı çok sert eleştiriler dile getiriyor yine, tıpkı Kılıçdaroğlu gibi. Ama Erdoğan'la, biraz da o seçimlerin verdiği özgüvenle, Erdoğan'la görüşme içinde kapıyı açık bıraktı. Erdoğan da onu kabul etti ve ilk görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşti. Aslında bu asıl üzerinde konuşulan, çokça tartışılan, doğru yanlış mı diye değerlendirilen görüşme değil. Biraz daha ayaküstü bir görüşme. Orada doğal olarak detaylar konuşulmadı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün partilerin grup başkanlarını çaya davet etti. Özgür Özel de oradaydı ve o da o çay davetine icabet etti. Birlikte bir fotoğraf da verdiler. Aslında bu Türkiye'de çok alışık olunmadık da bir durum. Çünkü Kılıçdaroğlu döneminde Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında böyle bir tablonun oluşması pek mümkün görünmüyordu. Açıklamalara bakıldığında da o sertlikler yüz yüze görüşmeyi pek mümkün kılmıyordu. Şimdi yerel seçim sonuçlarıyla birlikte durum biraz, daha doğrusu biraz da CHP'deki strateji değişikliğiyle durum biraz daha farklı görünüyor. Önce Özgür Özel söyledi, Erdoğan'la görüşmek isterim, ona söyleyeceklerim var elbette diye. Erdoğan da bu görüşmeye sıcak bakacağının işaretini verdi. İki tarafta gündemlerinde ne olacağına ilişkin bir takım açıklamalar yaptılar. Özgür Özel de genel başkanlarla görüşeceğim, parti yetkilileriyle görüşeceğim, milletvekilleriyle görüşeceğim ve oraya hazırlıklı gideceğim diye bir değerlendirme yaptı. Şimdi o kritik görüşme bekleniyor. Yani meclisteki görüşme bu asıl büyük buluşmanın bir provası niteliğindeydi. Biraz siyasette yumuşamayı da beraberinde getirmesi muhtemel bir buluşma olarak da görünüyor.
Yavuz Bey, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da kenardan siyaseti etkilemeye devam ediyor değil mi? En azından çabalıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu bu buluşmaya ilişkin doğrudan itiraz etti. O itirazını sosyal medyadan dile getirdi. Halbuki Özgür Özel, ben buraya gitmeden önce ki Çankaya Köşkü'nde görüşmek istediğini de nazik bir dille ifade etmişti ama Beştepe'de verilirse randevu oraya da gideceğini söyledi. Bu görüşmeden önce genel başkanlarla görüşeceğim demişti. Buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu o görüşmeyi beklemeden Türkiye'de işte emekleri 10 bin lirayı reva gören, öğretmenleri atamayan, şunu yapmayan, bunu yapmayan diyerek hükümete yönelik eleştirilerini dile getirdi. Sonra da bunlarla müzakere edilmez, mücadele edilir diyerek o görüşmeye karşı çıktığını sosyal medyadan duyurdu. Bu da biraz garipsendi çünkü Özgür Özel yeni genel başkan. Seçimlerde Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi birinci çıkartmış. Öyle ya da böyle. Bir kredisi var. Büyük şehirleri almış, üzerine birçok şehir eklemiş. Böyle bir genel başkan, hem de genel başkanlarla, eski genel başkanlarla bu görüşme öncesinde bir müzakere edeceğim dedikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun o Özgür Özel'den gelecek olan telefonu beklemeden kamuoyuna bu görüşmeye karşı çıktığını söylemesi biraz garipsendi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu hem kenarda duruyor hem de siyasetin içinde. Daha önce de makosenleri giyerim, siyasete dahil olurum diye ifadeler kullanmıştı. En son Uğur Dündar'la bir polemiğe girmişti. Yani bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı görüşmeyle ilgili olarak da eleştirmiş oldu aslında. Garipsendi dedim çünkü bir marş tanımak, bir onun uygulayacağı stratejilere imkan tanımak, kredi vermek gibi bir yolu da tercih edebilirdi. Hatta bu yolu tercih etmediği için de eleştirildiğini söylememiz lazım. Kılıçdaroğlu siyasetin içinde durmaya çalışıyor. Mesajlarını sosyal medya üzerinden veriyor. Yani en son işte Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşmesine karşı çıkma hadisesini sosyal medyadan duyuracağına Özgür Özel'e telefon edip söyleyebilirdi ama bunu tercih etmedi. Bu bile tek başına aslında siyasette durmak istediği yeri göstermesi açısından önemli. Bu bir şeyi değiştirir mi? Değiştirmez. Netice ortada, seçimler ortada. Bu seçimler Özgür Özel'e en azından 2028'e kadar, genel seçimlere kadar bir kredi tanıdı. Doğru da yapsa, yanlış da yapsa onu 2028'e kadar taşıyacak bir kredisi cebinde Özgür Özel'in. O nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımını eleştirenlerin de sayısının çok fazla olduğunu söylememiz lazım. Finale giderken Kılıçdaroğlu'nun iyi bir sınav vermediği yönünde de genel bir kanaat var.
Yavuz Bey, Diyanet İşleri Başkanı'nın Arapça bilmediği doğru mu acaba?
Vallahi bu Diyanet İşleri Başkanı'nın Erbil'de kendisine Arapça sorulan bir soruya tercüme talep etmesi çokça konuşuldu, tartışıldı. Sonra İngilizce verdiği hutbe, Fransızca verdiği hutbe de sosyal medyada yayınlandı. Oralarda da çok hani dillere hakim olmadığına ilişkin bir genel kanaat oluştu. Hani Allah gösterdi, Allah söyletti, Allah denk getirdi Diyanet İşleri Başkanı'nda olunca bu tip değerlendirmeler de yapıldı sosyal medyada. Bir Diyanet İşleri Başkanı'nın Arapça bilmemesi söz konusu olabilir mi? Nihayetinde işte Kur'an Arapça, Arapça üzerinden bir dinin temsilcisi ve en üst makamında bulunan bir isim. Hadi bütün bunları bırakalım. Çünkü Türkiye'de İngilizce bilmeden diplomat atananlar da var. Arapça bilmeden Diyanet İşleri Başkanı da olabilir. Artık çok fazla şaşırtmaz kimseyi. Ama özgeçmişinde iyi derecede Arapça biliyor yazıyor. İyi derecede Fransızca biliyor da yazıyor. Fransızca hutbesine baktığımızda durumu biraz daha net görebiliyoruz. Arapça meselesi de tam karşımıza çıktı. Sorulan soruyu anlayamadı. Arapça bilen herkes çok basit bir Arapçayla, zaten yarısı hani Türkçe'de anlaşılabilecek bir biçimde iki önemli tarihi şahsiyetle ilgili fikirlerini soruyorlar Ali Erbaş'tan. Anlayamıyor bu basit Arapçayı, tercümesini istiyor ve sonra da tercüme üzerine de yanıt veriyor. Ama yanıt da çok hani basit, yüzeysel olarak bulundu. O tartışmanın başka bir boyutu. Bununla ilgili günler geçti üzerinden hala Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan tek bir açıklama yapılmadı. Ama özgeçmiş duruyor. İyi derece Arapça bilir bir biçimdeki özgeçmiş duruyor. Bu tabii Türkiye'deki liyakat tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Ali Erbaş görevi süresince çokça tartışılan bir isim. Hem iktidara her koşulla destek vermesiyle, hem yolsuzluk, usulsüzlüklerle ilgili tek kelime etmeden, yaşanan ekonomik sıkıntılarda halktan sabır talep etmesiyle, tıpkı hükümetin talep ettiği gibi, dünyanın bir sınav olduğuna ilişkin vurguyu sıkça yapmasıyla çokça konuşuldu. Yani Ali Erbaş bir yandan bir anlamda iktidarın, hükümetin destekçisi, yaşanan ekonomik sıkıntılarda işin dini olarak sorunsuz yürüyebilmesi için fayda sağlamaya çalışan bir bürokrat görüntüsünde oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı çok büyük bir bütçeyi kullanıyor. Son olarak bu Arapça tartışmaları sırasında yine Diyanet Vakfı'ndan bir V6 Audi marka araba, yeni bir araba aldı ve böylece Mehmet Şimşek'in söylediği, devlette çokça tasarruf konuşuluyor şu aralarda, tasarruf meselesinin de derdiği, yani onun dışına çıktığı biçiminde haberler de geldi. Çok lüks arabalara biniyor. Kızının farklı ülkelerden yaptığı paylaşımlar var. Yani tarihinde ilk defa diyebiliriz bir Diyanet İşleri Başkanı bu kadar politik, bu kadar politikanın içinde, bu kadar çokça tartışılıyor ve en sonunda işte Arapçasıyla konuşuldu. Arapça biliyorum da demedi bu tartışmalar üzerine. Resmi bir açıklama da yapılmadı. Orada şöyle hissettim, soruyu duymadım, tercümeyi onun için istedim, yanlış bir şey olsun istemedim gibi bir değerlendirme de yapmadı. Gerçekten çok dikkat çekici bir vukuat olarak tarihe geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek deniliyordu ancak görüşmeyeceği ortaya çıktı değil mi? Bunun nedenini biliyor muyuz ve bazıları zaten hiç görüşme olmayacaktı diyor.
9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'ya gideceği ve Biden'la başkan olduktan sonra ilk kez 4 yılı dolduruyor Joe Biden başkanlıkta Amerika Birleşik Devletleri'nde. İlk kez yüz yüze konuşacağı ve işte orada kabul edileceği seçimlerden önce açıklandı. Seçimlerden sonra bu meselenin üstünde çokça durulmadı. Ama bir takım haberler çıktı bu görüşme yapılmayacak diye. Gerekçeleriyle ilişkin bir takım değerlendirmeler de var. Onlardan birisi Cumhurbaşkanı'nın Hamas lideri Haniye'yi Türkiye'de kabul etmesi. Her ne kadar yalanlanmış olsa da Hamas'ın merkezinin Katar'dan Türkiye'ye taşınacağına ilişkin iddialar. Son dönemde Bağdat'la Kuzey Irak'a yapılacak operasyonlar üzerine bir müzakere yürüyor. O operasyon Amerika'nın karşı çıktığı gibi bir takım başlıklar çerçevesinde bu görüşmenin yapılmayacağı da iddia edildi. Ve en sonrasında da Amerika'dan çünkü resmi açıklama bekleniyor, iptal edildi deniyor, söylentiler var. Amerika'ya soruluyor, siz Türk hükümetine sorun deniyor, resmi olarak bir şey söylenmiyor. En üst düzeyde görüşmelerimiz devam edecek diye Ankara Büyükelçiliği'nden açıklamalar var ama 9 Mayıs'taki görüşmeyi teyit etmiyor. Neticede Beyaz Saray Sözcüsü, pardon Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'da 9 Mayıs'ta bir görüşmenin planlanmadığını söyledi. Bu tabii kritik bir iş. Çünkü başından beri yani Biden Beyaz Saray'da koltuğa oturduğundan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika'da bir görüşme yapmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da liderlerin bir araya gelmesi diğer ülkeler için yani Türkiye'de dahil olmak üzere liderler açısından önemli. O görüntüyü veremedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. New York'a gitti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. Orada Biden'la görüşmesi bekleniyordu. O görüşme yapılamadı. Bir iki defa NATO çerçevesinde görüşmeler yapıldı. Ve son olarak da Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dahil olmasıyla ilgili onayının ardından Biden'la Beyaz Saray'da bir görüşme yapılabileceğine ilişkin beklentiler vardı. 9 Mayıs'ta onun üzerine zaten dile getirildi. Ama anlaşılan o ki teyit alınmadan seçimlerden önce biraz da seçimlerle ilgili avantaj sağlamak için bu haberin kamuoyuna sızdırıldığı anlaşılıyor. Şimdi yapılan açıklamadan anlıyoruz bunu. Çünkü o teyit alınsa zaten Amerika Birleşik Devletleri'nden de tartışmaların olduğu sırada bu meseleyle ilgili net bir açıklama gelirdi. Bu görüşmenin yapılmaması ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 işte bu NATO ile ilgili uzlaşmalar sağlandıktan sonra F-16'ların modernizasyonu ve yeni F-16 alımı ile ilgili kongreden süreç olumlu ilerliyor. Bir adım ileriye gidebilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başından beri talep ettiği Biden'la ortak fotoğrafı Beyaz Saray'da verebilirdi. Bu içeride ve dışarıda Erdoğan'a bir takım politik olarak katkılar sağlayabilirdi. Ama buna Amerika Birleşik Devletleri pek müsaade etmiş gibi görünmüyor. Zaten Biden göreve geldiğinden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesafeli davranıyor. O mesafeli davranışın ilk dönem biterken de devam edeceğini anlıyoruz. Çünkü Mayıs'ta görüşmeyecekse muhtemelen sanıyorum Temmuz'da bir NATO toplantısı var. O NATO toplantısında İkilinin bir araya gelmesi mümkün olabilir ama bu da bir Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi ziyareti olmayacak. Belki de bir ABD başkanının görev süresi boyunca Türk muhatabıyla hiç görüşmediği bir dönemi de kapatmış olacak. Yani buna ilişkin örneklerin varsa bile çok az olduğunu söylemek mümkün. Bu da Türk-Amerika ilişkilerinin önümüzdeki dönemde böyle çok hani toz pembe yürümeyeceğinin işareti olarak algılanabilir.
Çikolatacı Patis Bis CEO'sunu konuştuk bu hafta. Özel şirketlerin PR konusunda ne yapmaması gerektiğini gösteren mükemmel bir örnek aslında, değil mi?
Bu Patis Bis meselesi iletişim konusunda eğer doğru hareket edilmezse nasıl büyük bir belayla şirketlerin karşılaşabileceğinin en büyük göstergesi. Bir tüketici bu çikolatayla ilgili şikayette bulunuyor sosyal medyadan, LinkedIn'den. Oradan CEO'su olduğunu söyleyen genç bir kadın, 29 yaşlarında ve işte tüketiciyi suçlayan bir açıklama yapıyor. Onun üzerine tüketici verilen cevabı sosyal medyada yayınlayınca ortalık ayağa kalkıyor. Çünkü kibir dolu, tüketicinin şikayetlerini hiç dikkate almayan, onu suçlayan, çok ağır ifadeler olan bir şeydi bu. Sonrasında bir takım özürler geliyor, şirketten geliyor, CEO'dan geliyor, o genç kadından da geliyor özürler ama tabii iş büyüyor. Bu iletişim kazası öyle bir noktaya geliyor ki şirketin verdiği vergilere bakılıyor, sahibine ilişkin tartışmalar yürüyor. Herhalde tarihe geçecek bir iletişimsizlik sonucunda şirket büyük zarar görüyor. Çünkü büyük süpermarketler bu ürünü kendi mağazalarında satışını engelliyorlar, satışından vazgeçiyorlar. Buna ilişkin açıklama yapıyorlar. Kimse yanında durmuyor. Aslında Türkiye'de bilinen bir firma, ihracatı olan bir firma ama hem Türkiye'deki satışlarıyla ilgili büyük problem yaşanıyor. Neticede şöyle söylemek lazım, yaşı da çokça büyük bu CEO'nun eşinin, eşine ait bir firmadan bahsediyoruz. Büyük de bir firma, başka alanlarda da iş yapıyor. Herhalde bir cümleden, bir paylaşımdan görülebilecek en büyük zararı görüyor. O kibir görüntüsü bütün Türkiye'de büyük bir nefret oluşturuyor. Ve hem ürün, hem şirket, hem verdiği vergiler, hem yaklaşımı, hem ihracatı, hem aile ilişkileri, her şey sorgulanır hale geliyor. Bu da herhalde dediğim gibi ibret verici bir olay olarak birçok pazarlama dersinde, ticaret dersinde öğrencilere gösterilecek bir olay olarak tarihe geçmiş bulunuyor.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.37'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında İnternet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Bu arada dün belirtmiştik, Batı Avustralya'nın güney kıyılarında yüzden fazla pilot balinası karaya vurmuştu. Onlardan 28'inin hayatını kaybettiği, yüzden fazlasının da denize tekrar geri gönderildiği belirtiliyor uzmanlar tarafından. Bir ara bölgeye sadece tek bir yolun gitmesi dolayısıyla insanlar olanlara bakmak için orayı tıkamışlardı, trafik olmuştu. Gitmemeleri yönünde insanların uyarıldığını hatırlıyorum dünkü haberlerde. Bu arada Bondi Junction'daki saldırıda o gün yanlışlıkla suçlanan basında bir kişi vardı. 7. kanal tarafından, sosyal medyadan yayılmış. Ondan sonra 7. kanalda bunu doğru zannedip onu bir kişiyi suçlamaya başlamıştı. O yüzden de yetkililer gerçek saldırganın kimliğini beklediklerinden daha erken açıklamak zorunda kalmışlardı. Bu kişiyi korumak adına. Bu kişinin, öğrencinin 7. kanalla tazminat konusunda anlaştığı belirtiliyor. Avustralya gazeteciliğinde en önemli hepimize söylenen şey defamation, contempt of court, bunlar ikisi kişinin basın hayatını, medya hayatını bitirebilecek ve basın örgütleri içinde kabus halinde gelecek bir durum. Biliyorsunuz Lehman davasında da geçen gün 10. kanal suçsuz bulunmuştu, ancak Lehman'la daha önce de anlaşan bazı, ABC dahil olmak üzere anlaşan bazı basın kurumları da vardı. Evet sayın dinleyiciler, şu anda yayına dönecek olursak Avustralya Federal Polisi ve Asia başkanları bu hafta sosyal medya devlerine bir çağrıda bulundu. Bu bölümü yayın arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.
Avustralya'nın üst düzey istihbarat ve polis müdürleri sosyal medya devlerine şifreli platformlara erişmelerine izin vermeleri için ortak bir çağrıda bulundu. Federal Polis ve İstihbarat Teşkilatı, gizli uygulamaların çocukları terörizm, aşırıcılık ve çocuk istismarıyla zehirlediği konusunda uyarıyor. Sydney'de Wakeley Kilisesi'nde bir piskoposa yapılan bıçaklı saldırının videoları sosyal medya platformu X'te dolaşmaya devam ediyor. Federal hükümet X'in bıçaklamayla ilgili içeriği kaldırmasını talep ediyor ve federal mahkeme bu platforma o görüntülerin yayından kaldırılmasını emrediyor. Ancak eski adıyla Twitter olan X'in sahibi Elon Musk'ın avukatları sosyal medyada etkili bir figür olan psikopostan alınmış bir yeminli ifade sunarak mahkemenin kararına itiraz ediyor. Kilisede ayin sırasında bıçaklanan psikopos Marmari Emmanuel sosyal medyada ünlü bir profil ve Emmanuel'in yeminli ifadesi olayın sansürlenmemesi gerektiğini savunuyor. Polis saldırının arkasındaki genç grubun hareketlerini koordine etmek için şifreli uygulamalar kullandığını iddia ediyor. Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı Genel Müdürü Mike Burgess bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylüyor.
Let me be absolutely clear. I'm not calling for an end to end-to-end encryption.
Açık açık konuşayım diyen Mike Burgess, uçtan uca şifrelemenin sona ermesini istemiyorum, yeni yasalar istemiyorum, yeni yetkiler de istemiyorum. Hükümetten bir şey yapmasını da istemiyorum. Sadece teknoloji şirketlerinden daha fazlasını yapmalarını istiyorum diye konuştu. İstihbarat şefi şifrelemenin gizliliği koruduğunu ve hızlı iletişim ve güvenli ödemelere izin verdiğini, ancak artık suçlular için tercih edilen bir iletişim şekli olduğunu söylüyor.
Unaccountable encryption is like building a safe room for terrorists and spies, a secure place where they can plot and plan. Imagine if there was a section of a city.
Açıklanamayan şifreleme teröristler ve casuslar için güvenli bir oda ve plan yapabilecekleri güvenli bir yer inşa etmek gibidir. Şiddet yanlısı, aşırılık yanlılarının mahremiyet ve cezasızlıkla bir araya gelebilecekleri bir şehir bölümü olduğunu hayal edin diyen Burgess, bu güvenli alanı terörizmi tartışmak, Müslümanları, Yahudileri, beyaz olmayan insanları ve topluluğunu sabote etmek ve karalamak için kullandıklarını hayal edin diyerek tehlikenin büyüklüğüne dikkati çekti. Peki polis ve istihbarat teşkilatı sosyal medya platformlarından ne istiyor? İstihbarat servisleri suçların işlendiğinden şüphelendikleri belli durumlarda mesajlara erişebilmek istiyor. Müfettişler bazı durumlarda sosyal medya devlerinin erişime izin vermesi gerektiğini savunuyorlar. İstihbarat şefi Mike Burgess, özel konuşmalara erişimin gerekli olduğu zamanlar olduğunu söylüyor.
In the case of the neo-Nazi chat room, should a nationalist and racist violent extremist
bir neo-Nazi sohbet odası söz konusu olduğunda milliyetçi ve ırkçı şiddet yanlısı bir aşırılıkçının mahremiyet hakkı topluluğun güvenlik hakkından daha ağır mı basmalı? Güvenlik endişelerini çözmek için yapılan konuşmalara erişemediğimiz durumlarda diğer teknik ve insani yöntemlere başvurmak zorundayız. Bunlardan bazıları fiziksel risk içerirken diğerleri ise kaynak yoğun şeyler. Analistler bazı durumlarda erişimin garanti edilebileceğini söylüyor. Siber analist Nigel Fair, sosyal medya şirketlerinin kullanıcılara karşı ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu söylüyor. analist, sosyal medya şirketlerinin bize güvenli, emniyetli ve güvenilir bir deneyim sağlamak için yasal bir zorunluluk bir yana, ahlaki bir zorunluluğu var dedikten sonra bunu sağlamak için çok daha fazlasını yapmaları gerekiyor diye devam ediyor. Federal hükümetle Elon Musk arasındaki uzun süredir devam eden bu savaş, sosyal medya platformlarının sorumluluğu hakkında bir soru işareti yarattı. Mike Burgess yeni tehlikeleri ön plana çıkardıklarını söylüyor. Eskiden ön kapınızı kilitlemek sizin güvende olmanızı sağlardı. Ancak çocuklarınız bilgisayar başındaysa ve onların gördüklerini görmüyorsanız bu aslında genç zihinleri kirletebilir, yozlaştırabilir ve radikalleştirebilir. Ve işte ortada ideoloji tarafından kafası karışan ve birden fazla unsur seçen bireyleri, küçükleri görüyoruz. Polis ve istihbarat teşkilatlarının patronlarının ulusal basın kulübündeki konuşması sırasında polis her masaya büyük boy çocuk fotoğrafları yerleştirdi ve izleyicilerden görüntülerin gerçek çocukları mı yoksa yapay olarak mı yapıldığını bilmelerini istedi. Hepsinin yapay zeka tarafından yapıldığının ortaya çıkması ise büyük bir şok oldu. Avustralya Federal Polisi Genel Müdürü Rhys Kershaw, yapay zeka görüntülerinin çevrim içi çocuk pornografisi oluşturmak için kullanıldığı konusunda da uyardı.
Some of our children and other vulnerable people are being bewitched online.
Çocuklarımızdan bazıları ve savunmasız insanlar açık ve karanlık ağda aşırılık yanlısı bir zehir kazanı tarafından çevrim içi olarak büyüleniyor ve bu ciddi bir sorun. Diğeri ise sosyal medyanın doğası gereği bu aşırılık yanlısı zehrin neredeyse anında dünyaya yayılmasına izin vermesidir diye konuştu Avustralya Federal Polisi Genel Müdürü. İki güvenlik teşkilatı yöneticisinin basın kulübündeki bu konuşmaları sırasında New South Wales Polis Kuvvetleri de kilisedeki bıçaklama olayını takiben Sydney'de olayla ilgili yaşları 15 ile 17 arasında değişen şüphelileri gözaltına alıyordu. Federal hükümetin toplum katılımı üzerine yatırımlarına rağmen terörle mücadele birimleri tarafından soruşturulan gençlerin sayısı artmaya devam ediyor.
SBS Türkçeylesiniz.
Sayın dinleyiciler, Kızıl Elma Rumuzlu dinleyicimiz Türkiye'mizi tek adamın kurtardığına yıllarca seçimsiz tek adam olarak yönetmesine hiç karşı olunmuyor. Şimdi milletten %52 oy alıp başkan olan liderin bakanlarına karşı çıkıyorlar. Çok büyük bir çifte standart var. Kendi ideolojileri olursa tek adamla evet, karşı ideoloji olursa tek adamla hayır demiş Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz, Türkiye'nin Araplaşmasından, okullarda Arapça dil öğreniminden şikayetçi olanlar şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nın Arapçayı bilmemesinden büyük bir yasa girmişler. Ne yaman çelişki demiş bu dinleyicimiz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Avustralya'da da gelmişti. Christchurch saldırısı sonrası orayı ziyaret edip sonra Melbourne'a uğramıştı. Orada da basın toplantısına ben de katılmıştım. Ve basın toplantısında yaptığı konuşmada yani kelimelerin %50'si Arapçaydı. Yani anlamakta ben zorlandım en azından. O yüzden oldukça şaşırdım Arapça bilmediği iddialarına, doğrusu söylemek gerekirse. Evet, şimdilik bu kadar. Şimdi spor gelişmelerine bakıyoruz. Süper Lig'de bu hafta karşılaşmalar Adana Demirspor Galatasaray maçıyla başlıyor. Diğer maçlar da şöyle: Kasımpaşa Samsun, Sivas Konya ve haftanın derbisi Fenerbahçe Beşiktaş, ki maç Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle pazar sabah 2'de başlıyor. Hatay Başakşehir, Pendik Kayseri, Alanya İstanbulspor, Rize Spor, Ankara Gücü, Trabzon Gaziantep ve Fatih Karagümrük Antalya Spor. Galatasaray 90 puanla lider, Fenerbahçe ise 4 puan geriden geliyor. Avustralya A Ligi'ndeki maçlar da şöyle:
Brisbane Roar, Adelaide United, Newcastle, Central Coast, Wellington Phoenix, MacArthur, Melbourne Victory, Western Sydney, Sydney FC, Perth Glory, Melbourne City, Western United. Toplum takımlarımıza dönecek olursak, Victoria Premier Ligi'nde Hume City yani Anadoluspor bu hafta evinde Heidelberg United FC ile oynuyor. Maç yarın saat 19'da. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor, Wirralsee United evinde Ballarat City ile oynayacak. Maç yarın 18'de. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki bu akşam 8.30'da başlayacak Türk derbisi var. Albion Türk Gücü, Albion Rovers evinde Çağrıspor, Hume United'ı ağırlıyor. Sayın dinleyiciler, birkaç gelişme var. Hükümete işsizlik ödeneği hakkında danışmanlık yapan Economic Inclusion Advisory Committee raporunu açıklamış. Federal bütçe gelecek ay Mayıs 14'te açıklanacak. Bu bütçede günlük işsizlik ödemesinin 17 dolar arttırılmasının ilk öncelik olması gerektiğini söylemiş bu hükümete danışmanlık yapan komite. Job Seeker ödemesinin günde 17 dolar arttırılmasını önermiş ve bunun enflasyonla alakalı bir sonucu olmayacağını iddia etmiş bu komite. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Cumhuriyeti kuranlara iki ay yaş deseler, andımızı kaldırsalar, nutku okutmasalar, Atatürk ve silah arkadaşlarına saldırıp vicdansızca hakaret yağdıranlar da Türk ulusunun gönlüne zincir vuramaz ve yüreklerindeki yanan ateşi söndüremez. Merak etme kardeşim, yokuş aşağı kopmuş gelen halk kamyonu arkadan çok fena bindirdi iktidara. Çarpan o kamyon ama ben sinyal vermiştim be kardeşim desen kaç yazar, biz bitti demeden bitmez deseniz de sinyali verdi halk, sollayıp geçiyor sizi. Değişimi komple yapacak Atatürk'le, Cumhuriyet'le, CHP'yle nasıl uğraşılırmış, herkes Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği gibi gene gösterecek bu aziz millet, biraz sabır be kardeşim demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, haftanın son yayınında sona yaklaştık. Şimdi haber başlıklarını sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Avustralya İslam toplumu liderleri yetkilileri bıçaklı saldırılara karşılık verirken çifte standart göstermeleri nedeniyle kınadı. Bondi kavşağındaki bıçaklı saldırıda öldürülen güvenlik görevlisinin Pakistan asıllıydı. Cenazesi bugün Sydney'in kuzeybatısındaki bir camiden kaldırılıyor. Ve Türkiye'de bulunan Hamas lideri İsmail Haniye, İsmail Ağa cemaatini ziyaret etti. Evet sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız pazartesi günü 29 Nisan pazartesi saat 2'de olacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. sbs.com.au/Turkish web sitemizde bugün yıllar içinde Türkiye doğumlu toplumun Avustralya'da nasıl değiştiğine yönelik bir makale bulacaksınız. Henüz bir ses, audio bir podcastını yapmadık ama bir makaleyi hazırladık ve onu ilginç bulacağınızı tahmin ediyoruz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir hafta sonu diliyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.